Tekrar.
Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğimiz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda iki telefon konuğumuz olacak. İlki, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Şefliği görevine getirilen Cemil Can Deli Orman. Kendisiyle sanat yaşamını, çalışmalarını ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı konuşacağız. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Türk ve dünya edebiyatından roman örnekleriyle en iyi giriş cümlelerini konuşacağız. Giriş cümlesi bir roman için neden önemlidir? İyi bir başlangıç cümlesi nasıl olmalıdır diye soracağız kendisine. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz.
Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere mail verirsen oy. Kış ola
dostum, gelsene
canı. Bir sultanım Gonca gülün dermişler oy. Şu şirin canına nasıl kıymışlar oy. İstersen dünya malın vermişler oy. Sensiz dünya
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Şefi Cemil Can Deliorman var. Sayın Deliorman, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Biz çok mutlu olduk sizi programımıza konuk etmekten. Zira 1. şeflik görevine getirildiniz. Ayrıca tebriklerimizi de biz de programımız vesilesiyle size sunmuş olduk.
Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Tabii çok farklı bir görev. O görevin tanımını da aslında öğrenmek istiyoruz sizden programımızın ilerleyen dakikalarına doğru, sizinle sohbetimizin devamında. Ama şimdi genelde hani müzikle ilgilenenler veya sanatla ilgilenenlerin hep çocuklukları çok merak edilir. Hani acaba siz de çocukken aile içinde, hani müzik içinde bir ortamda mı büyüdünüz? Nasıl başladınız? Bize biraz kendinizden bahsetmenizi rica etsek, neler anlatırsınız?
Tabii ben de önce bahsedeyim isterseniz. Ben müzisyen bir aileden gelmiyorum. Müzik geleneğine sahip olan bir aileden gelmiyorum.
Öyle mi? Genelde öyle düşünülür çünkü.
Genelde evet öyle düşünülür. Ben aksine yani müzisyen değil ailem. Fakat tabii ki yani müziği çok seven, sanatı çok seven bir aile içinde büyüdüm. ve işte 9-10 yaşlarındaydı annem ilk klavye derslerine beni yönlendirdiğinde. İşte onların çabaları, gayretleri sonucu böyle bir takım işte duyduğum melodileri çabucak çalabildiğimi fark edince konservatuara beni göndermeye karar veriyorlar. Ve 13 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda keman bölümünde müzik serüvenime başlamış oldum. Ondan sonra işte malum ortaokul ve lise yılları kemanda geçti. Sonra
siz
işte
ama ortaokul lise yıllarından başladınız. Ben hani konservatuvar deyince üniversite gibi düşündüm birden.
Yok yani konservatuvar zaten bizim de tabii şimdi o eğitim sistemi şeyi süreleri değişti ama yani şeyde ilkokuldan sonra başlıyordum.
Anladım. Aslında ağaç yaşken eğilir derler. Bence küçük yaşta bu tür bir eğitime başlamak işte sizi zaten o yüzden bu noktalara kadar getirdi diye düşünüyorum.
Kuşkusuz. Yani müzik eğitimi tabii ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyi nüfuz eden öğrenciye, o kadar iyi nüfuz eden, kalıcı olan ve hızlıca gelişen bir unsur.
Evet.
Ama tabii ki 13 yaş çok erken bir yaş diyemeyiz. Yani şu anda aslına bakarsanız 5 yaşında, 6 yaşında çocukların müziğe başladığında çok başarılı olduğunu görüyorum.
Evet.
Yani ben hani bu 13 yaşı biraz geç olarak şu anda
o bile geç diyorsunuz herhalde. Değil mi? Evet.
Doğru. Evet.
Sonrasında peki?
Sonra tabii ki bir kemancı olarak liseyi bitirdim. Üniversiteye başladım.
Kemanı, özür dilerim, sözünüzü kestim tam bu noktada. Kemanı siz mi tercih ettiniz?
Evet, kemanı ben tercih ettim. Çünkü şöyle, yani konservatuvarın giriş sınavları, aslına bakarsanız öğrencilere sorarlardı çalmak. biraz da onların işte vücut yapılarına bakarlar. İşte ellerine, efendim mesela çene yapınıza, nefesli fazlar için dudak yapılarınıza bakarlar. Ve bazen de öğrenciye sorarlar yahut adaya sorarlar hangi enstrümanı çalmak istediğini. Ben keman ve piyano olarak tercihimi yapmıştım diye hatırlıyorum. Bunlar benim keman sınıfına uygun gördüler.
Bedensel olarak da demek ki uygun olduğunuzu düşündüler. Özellikle sordum çünkü hani sizin gibi çocuğunu müziğe yönlendirmek isteyen aileler olursa hani onlara da böyle birkaç öneride bulunabilir misiniz çalabilecekleri enstrüman anlamında, onu öğrenmek istedim aslında.
Tabii ki mutlaka, yani evde bir enstrüman, bir oyuncak bile olsa bir enstrüman bulundurmaları, çocukların daha küçük yaşta, daha bebek yaşta sese temas etmesi, sesle oynayabilmesi, bir oyuncak olarak onunla arkadaşlık kurabilmesi, iletişim kurabilmesi çok önemli bir şey. Çünkü tabii ki profesyonel eğitim belli bir süre sonra bir oyundan çıkan, neşesini, eğlencesini belki kaybeden, daha disiplinli, daha uzun süre çalışma gerektirecek bir noktaya evrilebilir ama bundan öncesinde eğer müzik yeteneği olduğunu düşünüyorsa aileler çocukların, ya buna yönelmelerini istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka evde bir enstrüman, küçük bir klavye, bir mandolin, bir enstrüman, bir külüt mutlaka olmalı ki çocuk seslerle iletişim kurabilsin, sese temas edebilsin, hı hı, sese şekil verebilsin. Bununla beraber inanın yani bir çocuğun seslerle büyümesi, sese şekil vererek büyümesi ona çok başka bir manevi olgunluk ve sanatsal yaratıcılık katacaktır.
Evet, muhakkak.
Bu çok çok önemli bir şey, yani buna dikkat etmelerini belki söyleyebilirim.
Evet, peki seçecekleri enstrüman konusunda ailelerin aslında çok da mecburi kılmamaları gerekiyor çocuğu diye düşünüyorum. Tabii siz neler söylersiniz bilemiyorum ama bazen anne baba işte illa benim çocuğum keman çalsın, işte illa benim çocuğum piyano çalsın ister ama çocuğun belki ritim duygusu o kadar iyidir ki çocuk eline ne gelirse, değil mi, bateri gibi çalmaya başlar. Öyle durumlar da yaşanıyor.
Tabii ki. Ya bu noktada şunu tabii ki tavsiye etmek durumundayız. Yani hocalarının yönlendirmesi noktasında mutlaka doğru bir karar vereceklerdir diye düşünüyorum. Ve tabii ki çocuğun da yani kendi istediği alan, saz yahut yeteneklerinin onu yönlendirdiği alan neyse, onunla ilgili bir ortak karar verilmeli. Bu tek bir kişinin kararı olmamalı kuşkusuz. Ama burada bu işi en iyi yönlendirecek değerli müzik öğretmenlerimiz, onların çok da iyi pedagojik formasyonları var bunlara yönelik. Dolayısıyla yani öğretmenlerimizin yönlendirmelerini iyi takip etmek gerekiyor. Kendi hayallerimizi, kendi düşlerimizi çocuklarımıza belki de dayatmamak gerekiyor.
Evet.
Ama dediğim gibi bu bir ortak karar süreci, mutlaka beraberce verilmesi gereken bir karar.
Evet, küçük bir parantez açmıştım aile ve çocuklarla ilgili. Lütfen eğitiminize devam edelim. Sonrasında çünkü... Şeflik sanıyorum hani üniversite düzeyinde olan bir eğitim, öyle değil mi?
Evet,
o süreç
doğru,
nasıl başladı? Doğru. Biraz ondan bahseder misiniz?
Evet, ben Avusturya eğitimde henüz 18 yaşındaydım. Keman bölümünü bitirmemiştim. Fakat orkestra şefliğine duyduğum çok büyük bir ilgi vardı. Büyük bir heyecan ve büyük bir merak vardı. Bu beni okul yıllarımda da daha çok şeflerin, şeflik bölümünün majör bir şekilde öğrettiği dersleri, form bilgisi, armoni, eser analizleri gibi başlıklara, işte müzik felsefesi gibi başlıklara yöneltti. Bu da beni bir anlamda şeflik düşüncesine, heyecanına taşıdı diyebilirim. Daha sonra ben 18 yaşında Viyana'ya gittim. Viyana'daki müzik üniversitesi şeflik bölümünün sınavlarına girdim. Oranın sınavlarını kazanınca hazırlık bölümünde ilk şeflik çalışmalarıma başladım. Daha sonra yine yüksek lisans bitireceğim Graz'daki, Güney Avusturya'da çok güzel bir şehirdir. Orada yine orkestra şefliğiyle beraberinde koro şefliği okudum. Bir sene yaklaşan bir Amerika süreci oldu. Yine okulun temsilcisi olarak, Amerika'da önemli bir okuldur, Westminster Choir College, oraya okul temsilcisi olarak gönderildim. Master'ın bir kısmını orada yaptım. Orada da malum çok önemli müzisyenlerle tanışma fırsatı buldum.
Evet.
Daha sonra tekrar Avusturya'da yüksek lisansımı bitirdikten sonra Türkiye'ye gelmiş bulundum.
Türkiye'de hiç üniversite düzeyinde eğitim aldınız mı? Hani bu yurt dışı eğitimleriniz dışında?
Hayır. Hayır.
Siz lise sonrası doğrudan doğruya yurt dışına yöneldiniz.
Evet.
Peki o zaman hani bilmiyorum karşılaştırma imkanınız olur mu? Bu yurt dışında eğitim almanın, müzik eğitimi almanın size ne gibi katkıları oldu? Eğer Türkiye'de olsaydınız bu eğitimleri almış olsaydınız hani arada bir değerlendirme yapabilir miydiniz?
Şöyle bir değerlendirme yapayım. Yani ülkemizdeki konservatuarların çok üst düzey bir eğitim kadrosu ve eğitim potansiyeli var. Bunu nasıl görüyoruz? Şu anda Türkiye'de de eğitimini alan onlarca solist sanatçı, genç Türk sanatçımız Avrupa'da, dünyanın farklı müzik merkezlerinde çok iyi kariyerler yaptılar ve isimlerinden çok iyi söz ettiriyorlar. Bu demek oluyor ki iyi bir müzisyen olmak için yurt dışına gitmeye gerek yok. Biz gerçekten çok iyi eğitim verebiliyoruz. Ha, bana nasıl bir katkısı oldu derseniz, ben yabancı bir coğrafyayı ve müzik kültürünün çok gelişkin olduğu bir coğrafyayı, Avusturya gibi işte Merkez Avrupa'da klasik müzik başkentlerinden bir tanesi, çok zengin müzik alanında, çok zengin bir içerik sunan bir ülkede bir yabancı atmosferi tecrübe etme fırsatı buldum. Yaşımın çok küçük olması sebebiyle tabii ki bunun getirdiği bazı zorluklar oldu. Yani tanımadığınız yabancı bir topluma alışmak, bu toplumu deşifre etmek, o toplumun müzikal yapısını tanımak, yani genç bir yaşta hızlı bir tecrübe kazanmama sebep oldu diye söyleyebilirim. Bir yandan tabii ki konser zenginliğini ilave etmek lazım. Bir şehlik öğrencisi olarak, yani benim hayatım hep konser salonlarının işte böyle arka kısımlarında 1 euroya 1 euro 50 sente alınan, işte böyle ayakta durulan ve böyle omuz omuza işte büyük bir konseri, büyük bir operayı izlediğiniz, provalarına girdiğiniz yerlerde geçti. Buralarda çok şey tabii ki öğreniyorsunuz. İşin mutfağını öğreniyorsunuz. Nasıl işlediğini öğreniyorsunuz. Dünya orkestralarını tanıyorsunuz. Orkestraların çalışma prensiplerini, disiplinlerini tanıyorsunuz. Orkestra şefleri ve müzisyenlerin ilişkilerini tecrübe ediyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Ve dolayısıyla biraz böyle işin mutfağına dokunarak yurt dışında belki bir nebze daha fazla konser şansı, izleme şansına sahip olduğunuz için avantajları bunlar diye özetleyebilirim.
Sayın Deli Orman, hani müziğin içine giren kişiler ve hani bir enstrüman çalan kişiler genelde o enstrümanı devam ettirmek veya hani bir topluluk önünde kendi eserini çalmak gibi arzular duyar ama siz işin farklı bir alanını, şeflik alanını seçtiniz. Biraz o şeflik eğitiminden bahsetmenizi rica edebilir miyim? Hani neden acaba sizi şefliğe yönelten o unsurlar, duygular neydi? Hem onu öğrenelim çünkü yine belki örnek vermek gerekir. Belki sizin gibi tam da üniversite düzeyinde hangi bölümü seçeceğine karar vermek isteyen öğrenci arkadaşlarımız olabilir. Neler söylersiniz?
Yani şunu aslına bakarsanız birazcık bu soruya cevap verdim gibi ama isterseniz biraz daha açayım.
Lütfen ben aslında yani şunu öğrenmek, özür dilerim sözünüzü kestim, aslında şunu öğrenmek istedim. Evet cevap verdiniz ama şöyle, şimdi şeflik işin farklı bir boyutu, hep onu hissediyorum ben. Yani siz seyirciye arkanız dönüksünüz, sizin önünüzde kocaman bir orkestra var ve her birinin aslında tam da o noktada yakalayıp hepsini aynı ortama, aynı senkronizasyona sokmanız gerekiyor. Hani işin biraz zor bir tarafı ama bunu nasıl bir heyecan, açıkçası onu merak ediyorum.
Şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslına bakarsanız ben kemanı çok seven bir müzik öğrencisiydim. Fakat dediğim gibi beni şefliğe yönlendiren en önemli unsurların başında notaların, yani çaldığım notanın arkasındaki felsefeyi, müziği, öğrenme aşkı geldi. Ben bunu çok merak eden bir öğrenciydim. Yani dönemleri merak eden, bestecileri merak eden, niye yazıldığını, nasıl yazıldığını ve nasıl çalınması gerektiği sorularını kendine fazlaca soran bir müzisyen.
Yani aslında tam da bunu merak etmiştim ben de size bu soruyu yöneltirken.
Evet, yani biz orkestra şefi bu sorulara gerçekten çok net cevaplar veriyor olmalı. Aslına bakarsanız bir müzisyen tabii ki bu sorulara cevap veriyor olmalı ama tabii işin şeflik boyutunda çok daha başka analiz, form, müzik tarihi, müzik estetiği kavramları işin içine giriyor ki sizler yönettiğiniz yahut icra edilecek eseri çok iyi özümsemiş olmanız gerekiyor. Bu eserin bestecisini, dönemini, anlatmak istediğini, o andaki eserden önceki eserleri, sonraki eserlerini, dönemde yazılmış başka eserleri analiz ettikçe, besteciyi tanıdıkça bir anlamda notanın arka planına geçebiliyorsunuz. Bu benim için çok heyecan verici bir serüven. Hala notaların arkasındaki bu hikayeler
beni
motive eden. Evet tabii, yani bu çok çok ya benim ana temel unsurlardan bir tanesidir. Sorulara cevap bulmak içgüdüsü.
Anladım.
Bir orkestra şefliğine yönlendirdi diyebilirim.
Evet. Bir de yüksek lisans teziniz Almanya'da yayınlandı bildiğimiz evet. kadarıyla. Ondan bahseder misiniz? Hangi konudaydı? Evet. Ve yayınlandı, hani Almanya'da yayınlanma özellikle bu tezin hani ne gibi olumlu belirtileri olacağını düşünerek yayınladılar. Mutlaka size aktarmışlardır. Hani siz mi tercih ettiniz, onlar mı yayınlamayı arzu ettiler? Biraz da bu serüveni anlatır mısınız?
Evet, tezin komik bir hikayesi var. Önce size onu söyleyeyim.
Lütfen, buyurun.
Kitaplaştırıldı ve şu an bu senede sanırım 3-4 tane falan satılıyor.
Oh, ne güzel.
Bunun için de satışları çok yükseliyor.
Maşallah.
Bunun şöyle bir sebebi var. Yani şaka bir yana. Şimdi akademik tezler bazı yayıncı kuruluşlar tarafından Avrupa'da yayınlanabiliyor. Onlar kendileri bir araştırma yapıyorlar ve bu tezleri seçiyorlar. Benim tezim ilginç bir başlığı vardı. Gustav Mahler'in 2. senfonisinin arka planını incelediğim bir tezdi. Ben Gustav Mahler'e ayrıca ilgi duyan bir orkestra şefiyim. O besteciyle eserleriyle çok neşir olmak istiyorum. Çok onu öğrenmek istiyorum. Çok da çalışmak istiyorum. Bütün müzik hayatı boyunca da çok ağırlıkla hem yani mektuplarından tutun hayatına kadar, eserlerine kadar Gustav Mahler hep benim bir anlamda yanımda oldu. Amerika'da geçen süreç içinde de Mahler'in tüm senfonilerinde icra edildiği bir Mahler serisi yapılmıştı. Ben de orada işte asistan koro şefi olarak bir parça Mahler müziğinin içinde olmuştum ama çok iyi topluluklarla, çok iyi orkestra şefleriyle. Bunlar tabii benim için unutulmaz anlar oldu ve beni bir şekilde bitirme tezim Mahler üzerine yazmaya
yönlendirdi. Evet.
Evet. Yani tezim o yüzden Gustav Mahler üzerine.
O Diriliş Senfonisi olan kitap mı ikinci senfonisi üzerine yazılan yüksek lisans yoksa o başka bir kitap mı?
Hayır. Evet. İkinci senfonisi.
Tamam. Şimdi biraz da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dönersek tekrar hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi siz yardımcı şeftiniz, birinci şeflik
evet.
görevini aldınız. Hani zor da bir görev aslında, yeni dönemde sizi bekliyor olacak. Nasıl
evet.
bir sistematik üzerinden ilerleyeceksiniz?
Evet, yani ben tabii ki çok mutluyum bu göreve getirilmiş olmaktan dolayı. Tabii malum ben 3 senedir orkestrayla çalışıyorum, yardımcı şefliğini yapıyorum. Dolayısıyla zaten 3 senedir buradaydım bir orkestra şefi olarak da. Fakat tabii bizim şu anda önümüzde çok yeni süreçler var. Yeni açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konser salonu gibi. Dolayısıyla çok büyük bir hazırlık aşamasındayız. Her ne kadar pandemi herkesi etkilediği kadar bizi de etkilemiş olsa da şu anda önümüzdeki sezonun programının hazırlanması, yeni binanın planlanması, programlanması, oradaki etkinliklerin planlanması.
Sesiniz, ben şu anda sesinizi duyamıyorum ama acaba şimdi tekrar geldi.
Evet.
Lütfen devam edin, buyurun.
Evet, dediğim gibi yeni binanın bize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. Onun şu anda süreci başlamış durumda. Yani bu pandemiye rağmen gece gündüz çalışıyoruz. Biliyorsunuz ya, büyük bir sorumluluk diye.
Evet.
Yani işte önümüzden her zaman bu işlerin bütün sezonunu önceden planlamak, onlara en iyi içeriği sunmak, en iyi servisleri, en iyi setleri bulabileceğimiz getirmek, yenilikçi programları ortaya koymakla görevliyiz ve kurumlarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve ileriye taşımakla görevliyiz. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten büyük bir sorumluluk ama dediğim gibi orası ne olduğunu bilmiyorum ama malum bu pandemi dönemi bütün sanat kurumlarını etkilediğimizi de etkiledi.
Evet.
Şu anda etkinlikler evet. yok. Mutlaka başlayacak. Ama biz etkinlikler olmamasına rağmen etkinlikler varmışçasına gerçekten son bir tempoda önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapıyoruz.
Evet, aslında bildiğimiz kadarıyla eğer pandemi süreci olmasaydı hem 23 Nisan'da Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında çok
Doğru.
güzel konserler gerçekleşecekti. Ama
evet.
inşallah bu süreç bir an önce sonlanır ve hani 101. Evet. yılda olsa biz sanki 100. yılmış gibi aynı coşkuyla kutlarız
evet.
ve güzel konserlerinizi izleriz sizin emeğinizde. Çok
evet.
teşekkür ediyoruz Sayın Deli Orman yayınımıza katıldığınız
ediyorum.
İçin.
Sağ olun.
Ve
çok
böylesine harika bir aslında müzik yaşamınız var ve gerçekten gençlere örnek olunası bir müzik yaşamınız var.
Çok
daha
çok
da yüksek başarılarla devam etmesini diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.
Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası birinci şefliği görevine getirilen Cemi Can Deli Orman'la sanat yaşamı, çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Zaman sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman. Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında. Alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum bütün. Sadece birazcık zaman. Kızgınlığım yalnızlıktan, korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi. Işıkları hep yakarım bu korkudan.
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Sezin Hanım.
Şimdi sevgili dinleyicilerimize şöyle bir giriş aslında yapmam gerekiyor. Madem biz roman örneklerindeki en iyi giriş cümlelerini konuşacağız. Aslında sanıyorum bu romandaki ilk giriş cümlesi bizim ilk izlenim dediğimiz duruma denk geliyor diye düşünüyorum. Hani bir insanla ilk defa karşılaşırsınız. Onunla böyle göz göze bakıştığınız anda bir ilk izlenim duyarsınız. O bu 30 saniye içinde falan gerçekleşir ve sonra o kişi hakkında herhalde şöyle biri, ah kanım ısındı, ısınmadı, sevdim, sevmedim der ve onunla arkadaşlığa ya devam edersiniz ya da ay yok o bana göre bile değil deyip vazgeçersiniz. Sanıyorum romanlarla ilişkimiz de bu ilk cümleyle başlıyor, öyle değil mi?
Evet, evet. Bazı edebiyatçılar sizin gibi düşünüyorlar. İlk birkaç cümlede okuyucuyu yakalayan roman iyi romandır gibi. Tabii değişiyor. Aslında ilk birkaç cümle demek daha doğru olur. Yine de roman bu konuda en belirgin tür. Yani bir şiir kitabından ya da işte araştırma amaçlı okuduğumuz kitaplardan ya da anılardan bunu beklemiyoruz. Ama romandan böyle bir beklentimiz var ya da hikayeden ya da işte novella dediğimiz küçük romanlar ya da uzun hikayelerden de böyle bir beklentimiz var. Dolayısıyla da kitaplar konusunda yapılan çalışmalarda iyi yazarların ilk cümlelerde okuyucuyu yakaladığı görülmüş. Bununla ilgili de epeyce bir derleme var. Dinleyicilerimiz de bulabilirler zaten pek çok yerden ama bugünlerde özellikle kitaplar konusunda yapılan çalışmalar biraz genişledi. Biz de onun bir parçası olarak bu konuyu ele almış olduk. Kitaplar üzerine işte devam edecek mi, kalacak mı, kaybolacak mı derken birdenbire atağa geçti. Şu aralar kitaplar insanların daha fazla gündeminde, biraz da pandemi dolayısıyla evet, evet. Daha doğrusu. Biz de o yüzden romanlara bakmak istedik.
Evet, bir de bildiğim kadarıyla en kötü giriş cümlesi yarışması diye bir yarışma vardı, doğru mu?
Evet, bir nasıl söyleyelim, bir İngiliz yazar adına İngiltere ve Amerika'da yapılan bir yarışma bu.
Ama şöyle, en kötü giriş, hani en güzel giriş diye bekler insan değil mi bir yarışmayı?
İşte en güzelin güzelliğini ortaya çıkarmak evet. için aslında şuradan çıkmış. Abartılı cümleler hani bazen vardır ya, daha sanatsal, daha güçlü, daha cazibeli bir cümle yazacağız derken tam tersine fazla süsleyip
çok abartırız değil mi?
Uzağına düşeriz. Evet, evet. Romanda bu çok belirgin oluyor. Türkiye edebiyatı, Türk edebiyatı için de geçerli. En kötü giriş cümleleri ama ben o konuya bakmak istemedim açıkçası.
Siz güzellerine bakmayı tercih ettiniz.
Evet, evet.
Peki hadi o zaman başlayalım. İlk biri, bir numaradan hangisi var?
Yabancı yazarlardan başlamak isterim. Böyle bir giriş cümlesi üzerine konuşulunca bir numarada bütün dünyanın bildiği Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi var. İki Şehrin Hikayesi okumayan dinleyicilerimiz vardır diye kısaca bahsetmek isterim. Aslında Fransa, İngiltere yani Paris ve Londra iki şehir. İki Şehrin Hikayesi Paris ve Londra'nın hikayesi, 1789 Fransız İhtilali ile ilgili bir roman diyebiliriz çok kısa özetle. Fakat 1770'lerden başlayıp 1789'da bitiriyor. Yalnız giriş cümlesi o kadar güçlü ki bazen okuyucu eğitimlerinde ya da test etmek için oyunculuk testlerinde diyelim sınavlarında kullanılan bir metin. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, hem de karanlık. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da diğer tarafa. Sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez, sadece daha sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi.
Of, gerçekten çok
Meram Arvas'ın çevirisi. Evet. Dickens'ın bu İki Şehrin Hikayesi adlı kitabı o kadar güçlü cümleler içeriyor ki ben bir cümleyi daha paylaşmak isterim içinden. İhtilal öncesi Paris'in sokaklarını anlatırken insanların mutsuzluğuna dair bir cümlesi var Dickens'ın. Diyor ki gençlerin yüzleri yaşlılarınkiyle aynıydı. Çocuklar acının ses verdiği birer cüce gibiydiler. çok güçlü cümleleri var. Zaman zaman bize farklı mecralardan ulaşıp ne yapmalıyım, yazmak istiyorum diyenlere Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesini okuma tavsiyesinde bulunabiliriz. Özellikle Meram Arvas'ın çevirisiyle.
Hatta kitabın tamamını okumayın. Siz şu ilk cümleyi bir okuyun, bir hazmedin. Anlayın, sonra düşünürsünüz demek daha doğru galiba.
Çevirmenlere çok iş düşüyor. Bu evet. kadar iyi cümlelerin biraz dilimizde var olmasını sağlayan çevirmenler. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Eğer tabii okuyabiliyor insanlar orijinalini okumalı bu tür eserleri, ama benim gibi çeviriye ihtiyaç duyanlar da iyi çevirmen takibinde bulunmak durumundalar.
Evet, gerçekten çok haklısınız. Bazen bir kitabın hani çok güçlü bir vuruş cümlesi olur ama çeviri o kadar vurucu değildir ki siz ya. O vuruculuğu hissedemezsiniz. O yüzden çevirmenlere gerçekten çok büyük görev düşüyor.
Çok. Bir diğer yine yabancı edebiyattan, mutlaka tabii Rusya'dan bahsetmek gerek, Tolstoy'dan. Aa, Anna evet, Karenina'nın evet. giriş cümlesi. Bu cümle de mesela sosyologlar, psikologlar, terapiler içerisinde kullanılan bir cümle. Anna Karenina'nın giriş cümlesi şöyle: "Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır." Yani daha ilk cümleden Karenina'nın nasıl zor bir hayat yaşayacağını vermiş yazar bize.
Evet, ama şu cümle de, şu kelime özellikle beni etkiledi tam da bu cümlede. Kendine özgü bir mutsuzluk. Evet. Hani herkes mutsuzdur da demiyor. Kendine evet. özgü bir mutsuzluğu vardır. Bence herhalde bu bütün hikayeyi özetliyor gibi geldi bana.
Zaten giriş cümlelerinin iyi bulunmasını, yani güzel bir giriş cümlesi diye nitelendirilmesinin sebebi daha cümlede bütün kitaba dair bir izlenim
evet.
edinmeniz.
İşte ilk izlenim programı açarkenki ilk cümle.
Can Yücel çevirisi olduğu için almak istediğim bir cümle var. Muhteşem Gatsby, dinleyicilerimiz daha çok filminden hatırlayabilirler, DiCaprio'nun başrolünde olduğu. Muhteşem Gatsby aslında Amerika'nın toplum anlayışına çok güçlü bir eleştiri getiriyor. Aristokrasi, zenginlik ve zenginleşme sürecindeki sığlaşma üzerinden diyelim. İlk cümlesi de Can Yücel çevirisiyle şöyle dilimizde: "Toy çağımda bir öğüt vermişti babam. Hala küpedir kulağıma. Ne zaman demişti, birini tenkide davranacak olsan hatırdan çıkarma. Herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya." Can Yücel neredeyse şiir gibi çevirmiş.
Evet, evet.
Ve tam da bu cümle, yani toy çağındaki bu öğüt, herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya. Amerikan sisteminde ezilen, emeği kullanılan ama aristokrat görünen zenginler tarafından görülmez hale gelen toplulukları anlatır. Yani toplumsal ayrışmayı bu cümlede görebilirsiniz.
Evet.
Bir yazar daha var, yabancı yazar, Hermann Hesse, ya da biz daha çok diğer kitaplarını biliyoruz ama Demian güzel bir kitabıdır. İlk cümlesi şöyle: "Her insanın yaşamı onu kendine götüren bir yoldur, bir yol denemesi, bir yol taslağıdır. Hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz ama bir taslak olarak, derinliklerden çıkıp gelen bir yaratık olarak her birimiz kendi öz amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. Birbirimizi anlayabilir ama kendimizi ancak kendimiz açıklayıp yorumlayabiliriz." Oy. Bu bir roman cümlesi.
Evet, yani tek bir cümle bile inanılmaz. Hani şu anda ben bunu bir genç kardeşimizin hani okuyup çözümleyip sonrasında hikayenin devamına veya romanın devamına varma yolunda nasıl bir süreç göstereceğini gerçekten merak ediyorum.
Zaten Demian bir gençlik hikayesi, bir gencin kendi kendini bulma evet. hikayesi. Dolayısıyla gençlik edebiyatında, özellikle de onlu yaşların sonlarına doğru mutlaka okunması önerilen kitaplar arasında.
Evet.
Geldik bize. Bizim ilk giriş Türk Edebiyatı'nda ilk cümlelerde herhalde bu işin şahı diyebileceğimiz kişi Yaşar Kemal.
Tabii.
Bu aralar Twitter'da ve benzeri sosyal paylaşım ağlarında da çok geçen bir cümle: "Demirciler Çarşısı Cinayeti" kitabının, romanının giriş cümlesi: "O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Şu dünyanın yaşaması müşkül hal ilen bin iyiyi bir kötüye kul eden halini gördüler. Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı cinayetinde aslında bir kan davasını anlatıyor ve kan davası ve nesiller boyu birbirine ölümüne kan güderek, nefret ederek bilenen insanların aslında kendilerine neler yaptığını anlatıyor. Aslında temelde insanın insana sevgisini, saygısını anlatan bir kitaptır. Ama tasvirleri çok güçlü. Adana, Hatay, Çukurova o kadar güçlü ki sadece tasvirleri için bile okunmalı. Yaşar Kemal okumamış olanlara ve bir kitapla başlamak isteyenlere Demirciler Çarşısı cinayetini önerebiliriz.
Evet, tabii cinayet sözcüğü geçince isim de hani yadırganabilir birden. Acaba evet. Farklı ne anlatıyor? Hani bir cinayeti mi anlatıyor gibi, ama siz çok güzel anlattınız.
Kan davasını anlatıyor aslında ve asıl kıyımın kişinin karşısındakinden çok kendisine olduğunu güzel anlatan cümleleri var. Bir diğer kitabı Üç Anadolu Efsanesi. Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi, adından anlaşılacağı gibi bir üçlemenin ilk kitabından, biz Köroğlu'ndan bahsedeceğiz. Giriş cümlesi şöyle: "Hey kardeşler, hey dostlar, yolda, belde, tavlada, tarlada, kırda, ovada durup da bizi dinleyenler, okuyanlar, dünyanın kaç bucak olduğunu soranlar, bilenler, hey yedi iklim, dört bucağı gezenler, size bir destanımız var. İnsanoğlu şu dünyada neyi arar? Arasa arasa dostluğu, kardeşliği arar. Sözü çok uzatmak neye yarar? Biz başlayalım Köroğlu'nun hikayelerini anlatmaya birer birer."
Çok güzel, şiir de gibi değil mi aynı zamanda?
Evet, ve destansıdır. Yani evet. Her yazarın yapabileceği bir iş değil destan yazmak. Evet. Yani destanı romana aktarmak ayrı bir şey, ama destan yazmak ayrı bir şey.
Tabii.
Bir diğer yazarımız Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un çok ses getiren Masumiyet Müzesi adlı kitabı. Okuyanlar bileceklerdir. Bir dönemi anlatır aslında ve bir aşk hikayesini. Ve sevdanın insanı nasıl, daha doğrusu bir insanın aşkını nasıl müzeleştirdiğini anlatan bir romandır. İlk cümlesi şöyle: "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum." Güzeldir. Son cümlesi de şöyle: "Herkes bilsin, çok mutlu bir hayat yaşadım."
Baş ve son.
Evet, Orhan Pamuk'un neredeyse başı sona bağladığı, evet. Kapsamlı da bir roman, bir dönem romanı. Hemen meraklısına söyleyelim, Orhan Pamuk tabii bu Masumiyet Müzesi kitabındaki müzeyi gerçekleştirdi ve İstanbul'da şu anda pandemi dolayısıyla ziyaret edilemese de bir müzesi mevcut.
Çok güzel. Peki mesela bir kişi bir roman okumaya karar verdiği zaman, hani kitapçıya gitti, kitabı raftan aldı eline, genelde önüne baktı önce bir resmini, sonra arkasını çevirdi, arkasını okudu. Demek ki bunlar yetmiyormuş. Bir de şöyle ilk sayfayı açıp ilk sayfadan o bir iki cümleyi okumak gerekiyormuş, değil mi? Ben öyle hissettim sizin anlattığınızda.
Ben şunu öneririm, özellikle roman için. Eğer hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, mesela sadece kapağı ya da ismini ya da yazarını o anda görüp ilginç bulduysanız, sizin söylediğiniz gibi arka kapağı okuyun, giriş cümlesini okuyun, sonra rastgele bir sayfa açıp okuyun. Böylelikle çok daha net fikir sahibi olabiliriz.
Evet evet, çok haklısınız. Sıradaki kitabımız hangisi?
Çok benim kışkırtıcı sözcüğünü yeterli bulmayıp kanırtıcı yazar dediğim Hakan Günday. Kinyas ve Kayra. Çok insan neden kötüleşir, kötülüğün kaynağı nedir, kötü nereden çıkar gibi sorulara cevap aradığı ve kendince bulduğu bir kitap. Latince sözcükler, inşallah doğru telaffuz edebileceğim: omnes vulnerant ultima necat, yani hepsi yaralar, sonuncusu öldürür. Bu bir ilk kitap cümlesi ve kötülük ve insanın aslında kendinin içindeki iyiliği özellikle ortaya çıkarmadığında, ona emek vermediğinde neler olacağını anlattığı bir kitap. Bir diğer kitabımız, inşallah doğru telaffuz edeceğim diyeyim, çünkü İhsan Oktay Anar her zaman özen gerektiren bir yazar. Amat kitabının başında şöyle bir cümlesi var, ilk cümle: Peygamber Efendimizin ve onun tebliğ ettiği kitaba iman edenlerin Mekkeli putperestlerden gördükleri eza ve cefa nedeniyle Medine'ye hicretlerinden 1080-1082 yıl, İsa Aleyhisselam'dan ise 1670 yıl kadar sonra Şevval ayının 3. gecesi debdebesi ve cacasıyla 7 iklim 4 bucağı nam salmış o Konstantiniye şehri gökyüzündeki karanlık bulutların altında yorgun bir dev gibi uyumaktaydı.
Of. Ben şimdi siz okuyorsunuz.
İhsan Oktay Yanar gerçekten Türk dilini ve Osmanlı Türkçesini diyelim, Osmanlıcayı çok iyi kullanan bir yazar ve iyi bir Türkçe romanı okumak istiyorum diyen herkese tavsiye edilmesi ve hatta ben iyi bir okuyucuyum diyen herkesin de okuması gereken bir yazar. Ve tabii yine bir başka çok iyi yazar. Benim kişisel okuyucu iddiam gelecek yüzyıla kalacak yazarlardan biri Hasan Ali Toptaş. Yani bir yüzyıl sonra da Hasan Ali Toptaş adını duyacak edebiyatla ilgilenenler. Kuşlar Yasına Gider bir baba oğul romanıdır. Geçenlerde işte pazar günü babalar günüydü. Ben çok etrafta gördüm kitaptan alıntı şu cümleyi. Babalar alınlarımıza yazılmış yalnızlıklarımızdır. Başka kişilerin adı vardı ama aslında Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider adlı kitabından bu. İlk cümlesi de şu. İçimdeki ses uzaklara çekilmişti. Bu mesela çok vurucu bir cümle çünkü hem kendinizi bulabilirsiniz hem sonrasını merak edebilirsiniz.
Evet, sonra acaba içindeki ses ne söyleyecek ona, değil mi? Evet, ya da söyleyecek kesinlikle. Mi? Uzaklardan gelecek mi?
Sait Faik'ten bir hikayeden bir cümle vermek isterim. Sur dışında hayat. Bugünlerde biz çünkü olduğumuz yerdeyiz genellikle. Şehir dışına çıkmak da çok zorluyor. Sait Faik şöyle bir cümleyle başlamış. Şehrin dışına çıkmak kendi kendinden kurtulmak gibi bir şeydi. Bu da bir hikayenin ilk
kendini
cümlesi.
O şehirde bırakıp aslında başka bir yere gidip sanki kurtuluyor diye düşünüyor insan ama öyle mi acaba?
Hüseyin Rahmi Günpınar'ın Ben Deli Miyim adlı kitabı var. Son yazarımız. Öyle ki Ben Deli Miyim çok sansürlü. Bugün gerçekten böyle bir kitap yazılsa çok büyük ses getirir. İnsanlar böyle bir delilik hikayesine ne kadar uyumlanırlar bilmiyorum. Ama usta yazar Gürpınar bir delinin kaleminden bir roman yazmış. İlk cümlesi şöyle. İşte birkaç zamandır beynimi kemiren şüphe bu. Ben deli miyim? Rica ederim gülmeyiniz. Mesele pek naziktir. Üzerine dikkatle düşünüyorum. O kadar deli ki karakterimiz. 1924 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar dava edilmiş. Sözleri edebe mugayir bulunduğu için kitabın içinde. Fakat ardından beraat etmiş. Beraatte de şöyle bir ifade var. Sözler Gürpınar'ın şahsi sözleri değil, kitabın içindeki kurmaca bir karakterin sözü olduğu için davaya konu edilemez denilerek beraat etmiş. Bugün hala Gürpınar'ın bu kitabı mevcut. Dolayısıyla meraklısı bakabilir. Çok eğlenceli ama dediğim gibi bugün genç bir yazar böyle bir kitabı kaleme alsa hepimiz aa diyebiliriz.
Çok güzel ama gerçekten insanın okuyası geliyor. Şimdi siz o kadar farklı yazarlardan o kadar farklı cümleler söylediniz ki hani kiminde kendimizi bulduk, kiminde biraz korktuk acaba sonrasında ne olacak diye. Kimi bizi eğlendirdi ve evet eğlenceli bir kitap okuyacağımızı hissettik. İşte tıpkı aslında söylediğim gibi ilk izlenim. Evet. O kişiyle karşılaştığımızdaki ilk izlenim gibi o kitapla ilk bir araya geldiğimizdeki ilk izlenim belki de o ilk cümle. O zaman biz tekrar dinleyicilerimize söyleyelim. Eğer bir kitap alıp okumayı arzu ederler ve ilk defa eğer o kitapla karşılaşırlarsa herhangi bir kitapçıda önünü arkasını okuduktan sonra ilk giriş cümlesini bir de şöyle aradan rastgele seçtikleri bir sayfayı okusunlar.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza geldiğiniz ve bu aslında kitaplar o kadar insana farklı güzellikler açıyor ki biz o güzelliklerin içine tekrar girmemizi sağladığınız için bir başka programda yine o kitapların derin dünyasına girmeyi çok arzu ediyorum. Size de yeni günlerde güzellikler ve kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu'yla bizlerle birlikteydi. Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan roman örneklerinin en iyi giriş cümlelerini bizlere seslendirdi, okudu, paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
yemek
yolunun
yere,
için.
Yemek.
Hayatın Sesleri.